Ayrım 27. Hırsız. Clive Cussler. Sayfa 342. 47. Kızım. Asimetrik yüzü ve sarkan sol gözü stajyer dedektifliği sırasında Gopher çetesinden yediği müthiş dayağın neticesi olan Van Dorn dedektifi Eddie Tobin, şehrin ücra bir köşesi olan Staten Island adasındandı. Tobinler, Darby'ler, Richards'lar ve Gordon'lar klanının bir uzantısı olan ailesi, adanın en kuzey ucu olan St. George'da istiridye çıkaran teknelerde çalışırlardı. Bu altı düz masum görünüşlü teknelerin çoğu istiridye çıkarmakta kullanılırdı. Fakat bazıları güverteleri altında gizlenmiş kuvvetli benzin motorlarıyla sahil güvenlik botlarından hızlı gidebilirler ve vergiye tabi malların kaçakçılığını yaparlar, polisin aradığı suçluları kaçırırlar, kömür korsanlığı yaparlar ve limanlarda denize düşen eşyaları toplarlardı. Suç eğilimli amcalarına ve kuzenlerine rağmen genç Eddie namusluydu ve uçsuz bucaksız New York limanında paha biçilmez bir kılavuzdu. Isaac Bell ona Chelsea iskelelerine yanaşan kömür mavnalarının nereden gelmiş olabileceklerini sordu. Perth Amboy, Joyce, Arthur Kill ve Rarity'den buradan körfeze girerler.
Kömür depolarında tanıdıkların var mı?
Elbette.
Oraya en çabuk nasıl gidilir?
Tekneyle.
Donnie amcan hapisten çıktı mı?
Böyle bir iş alırsa sevinir. Zavallı adam teknesini hazırladı ama sahil güvenlik ensesinde olduğu için hiçbir şey yapamıyor.
Eddie Tobin Tompkinsville'deki bir barı arayarak oradan bir çocuğu ulak olarak göndermelerini istedi. Bell ve Eddie Battery'ye giden tramvaya bindiler. Manhattan adasının ucundaki ağ iskelesinde beklerken New York emniyetinden, liman güvenliğinden sorumlu bir görevliyle sohbet ettiler. Ekip şefi O'Riordan'ın iş kampavyası göreve hazır durumda bekliyordu. Deniz trafiğine bakınca Bell üstlendikleri işi başarmanın neredeyse imkansız olduğunu gördü. Akrobat okyanusu geçmeye hazır onlarca gemiden istediği birini seçebilirdi. Manhattan'ın batı tarafında Amerikan ve Britanya şilepleri, Hoboken'de yolculuğa hazır Alman ve Fransız gemileri ve Brooklyn'deki Lower Körfezi'ndeki gemiler. Yüzlerce mavna bunlara servis yapıyordu. Her dakika bir şilepten demir aldığını bildiren bir düdük sesi geliyordu. Devriye şefi O'Riordan'ın gözleri bir anda kısıldı. Donald Darby'nin kare prufalı istiridye teknesi iskelesine yaklaşmaktaydı.
''Bizi götürecek olan tekne bu.'' dedi Bell, adamın cebine birkaç dolar sıkıştırarak. ''Seni tekrar gördüğüme sevindim O'Riordan. Kaptana selam söyle.''
6 ay boyunca düzenli bir hayat, düzenli yenen yemekler ve hiç içki içmemiş olmak Donnie amcaya yaramıştı.
10 yıl gençleşmiş görünüyorsunuz efendim.'' dedi Bell ona. ''Bahse girerim, kızlar peşinizdedir.'' ''Nereye gitmek istiyorsunuz?'' diye hırladı Donald Darby.
Lower Körfezi'ne olan mesafe 20 kilometreydi. Staten Island kıyılarını geçip nakliye yapan mavnaların etrafından dolanarak Tottenville alanındaki Ward Point köşesinden döndüler. Arthur Kill'in karşı tarafına girip rüzgarlı bir kömür deposuna vardılar. Pensilvanya madenlerinden gelen trenler yüklerini buraya boşaltıyorlardı. Çelik direklerin üstündeki siyah bir kömür boşaltıcısı suyun üstünde kule gibi yükselmişti. Bell gemilerin deposuna ve kazanına kömürün elle atıldığını düşününce buradaki işlemin çok modern olduğunu gördü. Bir iskele bu kömür boşaltıcısına doğru uzanıyordu ve iskelenin üstünde kömür vagonları için raylar vardı. Vagonlar platformun tepesindeki boşaltıcıya çekiliyor, burada tonlarca kömür bir borudan geçerek aşağıda bekleyen mavnaya yükleniyordu. Mavna dolar dolmaz bir çatana tarafından çekiliyor, yenisi için yer açılıyordu. Elle yapılan tek iş mavnadaki kömürcülerin boşalan yükü küreklerle yaymalarıydı. İşçilerden biri aniden bir mavnadan denize düştü. Hemen adama ip atıldı, merdiven indirildi ve işçi birkaç dakika sonra tekrar mavnaya çıkarıldı. Bell ve Eddie'ye etrafı gezdiren işçi başı omurdanarak
''Çoğu zaman sarhoşturlar ama bu kadar değil. Pete Lampak birden servete kondu. 2 günden beri herkese içki ısmarlıyor.'' dedi.
Bell ve Eddie göz göze geldiler. ''Kim bu Pete Lampak?''
''Teknelerde çalışan salak bir kömür işçisi.''
''Nasıl zengin olmuş?''
''Kim bilir, doğru atı seçmiştir, bir teyzesi ölmüştür ya da hiç hak etmediği bir şey olmuştur.''
Lampak nerededir diye sordu Ed. Hala barda mıdır?
Hayır, nihayet parası tükendi. Tekrar işe dönmek zorunda kaldı. Herhalde şu boş mavnalardan birindedir.
İşçibaşı yeni yük almak için sıraya girmiş olan mavnaları işaret etti.
Bu adamla konuşmak isterim dedi Bell.
Van Dorn dedektifi işçibaşının cebine bir miktar para koyduktan sonra adam şapkasından kirli bir sayfa çıkarıp baktı ve Pete Lampak'ın yükleme sırasındaki ilk mavnada olduğunu söyledi.
En iyi müşterimizden şimdi döndü. Bu gemi günde bir ton yakıyor.
Moritanya mı diye sordu Bell.
Maori'ye bayılırız. Kömürü su içer gibi tüketir ve ona bakıp saat ayarı bile yapabilirsiniz. İki haftada 6 ton kömür yakar.
Lampak'ın mavnası Moritanya'ya mı dönecek?
Hayır, gemi yükünü aldı. Birazdan yola çıkar herhalde.
Bell dirseğiyle Eddie'yi dürttü ve iki dedektif kömür iskelesinde koşmaya başladı. Kömür boşaltıcısının gölgesi altından aşağıya baktılar.
Ben işçi falan görmüyorum dedi Eddie.
Şu köşedeki şey nedir?
Orada bir miktar kömür sıkışmış.
Bell direklere tutturulmuş çelik merdivene koştu.
Dikkat etsene ahmak herif diye bağırdı vagonlardaki kömürü boşaltan lövyeyi kullanan adam.
Ona beklemesini söyle diye bağırdı Bell. Eddie adamın yanına gitti. Bir saniye dursana.
50 tane mavna beklerken o ahmak için duracak değilim.
Eddie ceketini açtı. Operatör kılıfında duran Smith Wesson'u görünce o halde gidip bir sigara içeyim dedi. Bell basamakları inip mavnanın yanındaki iskeleye vardı. Eddie haklıydı. Mavnanın köşesinde sıkışmış bir kömür yığını vardı. Rüzgar üstündeki kumaşı dalgalandırıyordu. Bell mavnaya atlayıp kömürü elleriyle dağıttı. İşçi bunun altında yatıyordu ve boğazında zemlerin kementi vardı.
Bay Bell!
Bell başını kaldırıp baktı. Eddie Tobin kömür boşaltıcısının tepesine çıkmıştı ve oradan limanı görebiliyordu.
Moritanya, Narrows'tan çıkmak üzere.
48. kısım. Muazzam şilebin kilometrelerce öteden işitilen ve gök gürültüsünü andıran düdüğü artık hiçbir şey için durmayacağını bildiriyordu. Isaac Bell Darby'nin teknesini bağladığı yere vardığı anda bu sesi duydu. Onun koşarak geldiğini gören yaşlı adam motoru çalıştırıp ipleri çözdü.
Kim kovalıyor seni?
Moritanya'ya yetişebilir misin? İstiridye teknesi ardında beyaz bir duman bırakarak hızla yola koyuldu. Burnu dönünce dünyanın en büyük ve en hızlı gemisinin 10 kilometre ileriden Narrows'dan çıkıp Lower Körfezi'ne gidişini gördüler. Darby dev gemiyi kanalın Sandy Hook'a yakın bir yerde geçeceği, körfezin ağzında yakalayacağı bir rota tutturdu.
''Bizim ufaklık Eddie iyi mi?'' diye sordu Darby.
''İyi, onu bekleyecek zamanımız yok. Gemiyi yakalayabilir misin?''
''Büyük ihtimalle ona yetişirim ama sonra ne yapacağım?''
''Beni gemiye çıkar.''
''Yapamam. Pilot kapısı benim teknemden yetişemeyeceğin kadar yüksektir.
İp atarım.''
''Kimse tutmaz.''
''Borda kancası var mı?''
''Polisler aldı ama zaten borda kancasını atsam bile hemen ipi kesip sana bir dahaki sefere bilet al diye bağırırlar.''
Isaac Bell geminin peşinden giden siyah bir çatana gördü.
''Bu gördüğüm kılavuz teknesi mi?''
Eğer öyle değilse o New Yorklu kılavuz Avrupa'ya gidiyor olmalı.
Beni ona çıkarabilir misin?
Konuşmayı sen yaparsın.
Darby rotasını biraz değiştirdi. 15 dakika boyunca Lower Körfezi'nde ilerledikten sonra Moritanya'nın dev gibi yükselen kıç kısmının altından geçip kılavuz teknesinin hizasına geldiler. Teknede birkaç kılavuz vardı. Bazıları gelecek gemilere binmek üzere bekliyor, bazıları da körfezden çıkan gemilerden alınmışlardı. Darby'nin teknesine kuşkulu gözlerle baktılar.
Şimdi diye bağırdı Bell.
Darby teknenin kıç güvertesinin en alçak kısmına yaklaştı. Bu kılavuz teknesi bile İstiridye teknesinden adam akıllı yüksekti. Bell sıçrayıp kollarını küpeşteye doladı ve kendini yukarıya çekti.
Van Dorn diye bağırdı. Moritanya'ya çıkacağım.
4 numaralı kazandaki vardiyasına 1 saat kala Christian Zemler Terry'nin konuşan filmler planlarının sarılı olduğu muşambanın içine sızmasından korkuyordu. Domuz gibi terlemekteydi. Diğer ateşçiler çoktan gömleklerini çıkarmışlardı. Bir gong sesi kömür küreklediği ocağın kapısının kapatılacağını duyurdu. Zemler küreğini yere bırakıp o yarı karanlıkta planların sarılı olduğu muşambayı kendi ıslanmış elbisesinden daha güvenli bir gizleme yeri bulmak ümidiyle bakındı.
Her an bir ekip şefi veya makine zabitinin gelip ona işe dönmesi için bağıracağını bilerek birkaç adım ilerledi ve kömür sandığına çarptı. Parnell Hall ve Bill Chambers ön tarafa kömür taşıyorlardı. ''Acele edin'' dedi onlara. Adamlar arkalarını döndükten sonra da muşambaya sarılı planları sandığın kenarıyla duvar arasına sıkıştırdı. Vardiyası bitene kadar burada emniyette olurdu. Bir gong daha çaldı. ''Sıra sende'' diye uyardı Hall. Zemler tekrar yerine döndü. Küreğini kömürle doldurup ocağa attı. Sonra da alevlerin üstüne yaydı. Gemi okyanusa açılırken hızı da artıyordu. Bir kapı kapandı, başka biri açıldı. Zemler küreğini taşıyıcıların ayakları dibine bıraktıkları kömüre daldırdı. O anda birisi küreğine bastı. Başını kaldırıp baktı. ''Bizi bırakıp gidiyor musun generalim?'' diye sordu Isaac Bell. Bell bir sağ yumruk atar gibi yapınca Zemler her zamanki çevikliğiyle bunu savuşturmak için yana kaydı. Bu da Bell'e sıkı bir sol yumrukla onun çenesine vurma fırsatı verdi. Sendeleyen Alman sıcak duvara çarptı, aldığı darbenin etkisinden silkinmeye çalışıyordu. Yanağında kömür tozuyla kararmış bir sargı vardı. Bell fırsat vermeden bir hamle daha yaptı. Bu kez sol vuracak gibi yapıp sağ yumruğunu onun çenesine indirdi. Zemler'in ayakları yerden kesildi. O sırada oraya gelen bir ateşçiye çarptı. Bu darbeyle yüzündeki sargı düşmüş, yanağındaki uzun dikiş izi ortaya çıkmıştı. Bell bir yumruk daha attı. Bu defa aldatmaca yoktu. Akrobat yine yere düştü. Bell onu tutuklamak için tabancasını çıkardı. Koridorun alt kısmında bir ocağın kapısı açıldı. Aniden beliren akkor halindeki kömürlerin aydınlığında Bell göz ucuyla 3 metrelik bir çelik kesicinin başına doğru inmekte olduğunu gördü. Ve Zemler'in tek başına olmadığını anladı. Bundan kurtulması için zaman yoktu. Ama darbeyi alırsa kemikleri kırılırdı. Bell sırık hala havadayken kendini araya attı ve bunu savuran ateşçinin üstüne atıldı. Adam bir hata yapmış, sırığı elinden bırakmamıştı. Bell bundan yararlanarak adamın gövdesine bir yumruk atıp onu iki büklüm etti. Bir gong sesiyle başka bir ocak kapısı açıldı. Bell yanan kömürlerin aydınlığında kafasına doğru uçan bir kürek gördü ve iki büklüm olan ateşçinin de yalnız olmadığını anladı. Kürek kafasına gelmedi ama elindeki tabancayı düşürdü. Bunu atan adam yumrukları sıkılı halde saldırdı ve Bell'i dengesiz bir durumda yakaladı. Bell birinci yumruğu savuşturduysa da ikincisi suratının tam ortasında patladı. Ayakları yerden kesildi ve çelik zemin üstüne sert bir biçimde düştü. Koridordaki diğer adamların bu kavgaya karışmak istemediklerini fark etti. Bir zabitin bırakın ne halleri varsa görsünler dediğini duydu. Su geçirmez kapılar ard arda kapandı ve Bell üç kişiye karşı tek kaldı. ''Botunda bıçağı var!'' diye bağırdı Zemler. Bell yere düşen tabancasını gördü ve ona doğru hamle yaptı. Yumruğu isabet eden ateşçi de tabancayı görüp o tarafa doğru atıldı. Bell daha önce oraya vardı ve tam namlusunu tutmak üzereyken ateşçi de silahın kabzasına yapıştı. Bell tabancayı ondan sökemeyeceğini anlayınca kapağı açık ocağın içine fırlattı. Sonra bıçağını çıkarmak için davrandı ama çok geç kalmıştı. Adam bıçağı onun botundan çıkarmış ayağa kalkmıştı ve Bell'in göğsüne şiddetli bir tekme attı. Bell ikinci tekmeden korunmak için yana yuvarlanırken az önce iki büklüm ettiği ateşçinin öfkeli bir ayı gibi tepesinde dikildiğini gördü. O anda Bell'in eli irice bir kömür parçasına değdi. Bunu alıp bütün gücüyle tepesinde dikilen adamın kafasına attı. Darbenin şiddetiyle adam arkasında duran Christian Zemler'in üstüne devrildi. Zemler adamı üzerinden itip onu yerden kaldırın diye bağırdı. Hala sırt üstü yatmakta olan Bell üstüne çullanan ateşçiye tekme attı. Adam bu tekmeyi savuşturup Bell'in ayağını yakaladı. Bell kurtulmaya çalışırken diğer ateşçi onu iki bileğinden yakaladı. Bell onun elinden sıyrılmak için debelenirken kendini ayaklarından ve ellerinden havaya kaldırılmış halde buldu. Zemler en yakındaki ocağa gidip kapağını açtı. 49. kısım. ''Buraya!'' diye bağırdı Zemler. ''İçine atın!'' Bell akkor halindeki kömürleri görebiliyordu. Üstlerinde kırmızı bir alev vardı. 2 metrede ötede bile hararet dayanılır gibi değildi. Adamlar onu ocağa doğru sürükledikçe ısı daha da artıyordu.
Bell aklının bir köşesinde durumunun nasıl göründüğünü gözlerinin önüne getirdi. Adamlar onu ocağın içine yanlamasını atamazlardı. Onu ya başı ya da ayakları önde sokmak zorundaydılar. Bunun için de ya ayaklarını ya da kollarını bırakmaları gerekecekti. Ama bunu yaparlarsa karşı koymasına imkan vermiş olurlardı. Bu nedenle önce birkaç kemiğini kırıp onu hareketsiz bırakmak zorundaydılar.
''Başı önde olsun'' dedi Zemler, yerden bir demir sırık alarak gözü Bell'in kollarında sırığı kaldırdı.
O dar alanda Bell'i çevirmek isteyen adamlar bir anlığına gevşediler. Isaac Bell vücudundaki bütün kasları gererek bir kolunu ve bir bacağını kurtardı ve var gücüyle yumruk atmaya, tekme savurmaya başladı. Diğer bacağını tutmakta olan ateşçinin suratına inen tekme burnunu kırdı ve sendelemesine neden oldu. Bell kolunu tutan adama da şiddetli bir yumruk atarak onu yere düşürdü. Adam başını ocağın kenarına çarpınca saçları bir anda alev aldı ve çığlığı bastı. Ateşten kaçmaya çalışırken ocağın ağzına çarpıp daha ileriye yanan kömürlerin üstüne daldı. Başı ocağın içinde, gövdesi dışarıda çırpınıyordu. Bell Zemler'ın sırıkla yapacağı hamleden korunmak için yuvarlanmıştı. Sırık başının 2 santim yanına inerek zeminden kıvılcımlar çıkardı. Bell ayağa fırlayıp ona bir yumruk savurduktan sonra aniden döndü ve arkasından yaklaşan, az önce burnunu kırdığı adamın çenesini kıran bir yumruk attı. Sonra döndü ve ''Sadece ikimiz kaldık Zemler'' dedi. Christian Zemler ünlü gülümsemesiyle baktı. ''Önce beni yakalaman gerekecek.'' Sıçrayıp 4 numaralı bacanın içinden geçen ve havalandırma şaftı boyunca yükselen merdivenin alt basamağını yakaladı ve kolayca kendini yukarıya çekti. Bell de bu basamağa sıçrayıp onun peşinden gitti. Merdivenin tepesine kadar 70 metrelik bir mesafe vardı. Ve Bell 40 metre kadar çıktıktan sonra ona zamanında yetişemeyeceğini anladı. Zemler'ın lakabı hakkında kim ne derse desin, adam gerçekten maymun gibi tırmanabiliyordu. Tepeye yaklaştığı sırada Bell yukarıdaki gün ışığında Zemler'ın silüetini gördü. Zemler bacanın üst kenarına tutunmuştu. Öndeki 3 bacanın püskürttüğü duman üstüne geliyordu. Yüzünü ve saçlarını karartmıştı. Kurumla kararmış yüzünde yeşil gözleri ve dişleri parlıyordu.
''Bana katıldığın için teşekkür ederim.'' diyerek güldü. ''Şimdi tam olmanı istediğim yerdesin.''
Gömlek kolunu sıyırınca içinde o güne dek birçok insanı boğduğu örgülü tel olan deri bileklik göründü. Bell bunu ilk kez yakından görüyordu. Telin ucunda bir ağırlık vardı. Zemler aniden kolunu açınca 2 metrelik tel yuvasından fırladı. Bunu bacanın tepesindeki çelik desteklerden birine doladı. Bell ani bir hamle yaparak Zemler'in bacağına uzandı. Akrobat da hızlı davranıp bacağını Bell'den kurtardı. Sonra da diğer havalandırma şaftının merdivenini atladı. Buraya tutunarak Bell'e döndü ve güldü.
70 metreden geminin altına düşen adam sirkte uçmayı öğrenen adam olmayacak.
Bunu dedikten sonra da dirseği de kenara tutunarak kaydı ve gözden kayboldu.
Bell de merdivenin tepesine tırmandıktan sonra havalandırma şaftına atladı.
Kenarına 2 eliyle tutunup kendini yukarıya çekti ve başını eğip 4 numaralı kazan odasının ocağından çıkan kurum ve sıcak dumanla dolu boşluğa baktı. Bacayı tırmandıkları havalandırma şaftıyla paylaştığı için sadece 3 metrelik bir çapı vardı. Zemler bir kuş zarafetiyle birkaç metre alttaki sağanlığa tünemişti.
''Ocağın içine düşeceksin.'' dedi.
Bell onun yeni pozisyonuna baktı. Tünemiş olduğu sahanlık bacaya giden boruyu çevreliyordu. En üst kenarının altında tutunacak yerler vardı. Zemler bir sonraki sahanlığı seçerken yine gözleri parladı. Tel bir kez daha kılıfından fırladı, tutunacak yerlerden birine dolandı ve akrobat uçarken Bell'in kafasına öldürücü bir tekme savurdu. Bell de aynı anda atlayıp sahanlıkta onun yanına düştü. Yakınındaki çıkıntıya tutunup Zemler'ın karnına var gücüyle bir yumruk attı ve onu sendeletti.
''Ben de sirklerde çalıştım.''
Bell onun insanüstü hızını ve acıya aldırmazlığını hesaba katmamıştı ve Bell'in hiç beklemediği bir hamle yaptı. Zemler teli çekip Isaac Bell'in boynuna doladı. Bell Zemler'in gövdesine ard arda yumruklar indirdi. Fakat en sert vuruşu bile beynine giden kanı durdurmaya başlayan baskıyı azaltamıyordu.
Gözlerinin önünde beyaz ışıklar görmeye başladı. Giderek gücü tükeniyordu. Kulaklarındaki uğultu kalbinin çarpıntısını bastırmıştı. Sol eliyle bir çıkıntıya tutunup Semler'a bir diz attı ve ayağının kaymasına neden oldu. Alman'ı düşmekten kurtaran tek şey Isaac Bell'in boynuyla bileği arasındaki teldi. Semler bütün ağırlığıyla boğazından sarkarken Bell hiçbir şey göremez hale gelmişti. Sanki bir yıldan beri soluk almamış gibiydi, eli kaymaya başladı.
''İlginç bir durumdayız dedektif, sen öldüğün zaman düşeceğim ama önce sen öleceksin.''
''Hayır,'' dedi Bell, eli seyirir gibi kımıldadı.
''Hayır mı dedektif?'' dedi Semler. ''Ateşin içine düşmeden önce daha anlamlı bir şey söyleyemiyor musun?'' ''Ya şimdi konuş ya da ölene kadar sus. Ne dedim bakayım?''
''Sağ ol Mike Malone.''
''Ne için?''
''Kerpeten için.'' Bell sol elinde kalan son gücüyle tutunarak sağ elini salladı ve minik alet ceket kolundan avucuna düştü. Dermanı kesilmeden önce kerpetenin elciklerini sıktı, tel koptu. Isaac Bell'in akrobatı son görüşü gözlerindeki hayret pırıltısıyla ocağın alevlerine düşerken oldu.
27. ayrımın sonu. Sayfa 355.